Ayrım 8. Hayat teselli bulmaktır. Kemal Sayar. Sayfa 102. Kafesteki adam. Kafesteki adam artık gün boyu kafesinde oturuyor, sadece güneşin hareketlerine göre pozisyonu değiştiriyormuş. Gözleri uzak ve belirsiz bir noktaya tıkılmış gibi bakıyor ama etrafını görmüyormuş. Kafesi ve bir kafes içinde yaşamayı kabullenmiş. Öfkesi, nefreti, dahası içinde bulunduğu hali meşrulaştırma yolunda bir gayreti yokmuş. Zira artık aklı başında değilmiş. Bir akşam sarayın bir penceresinden sokakta akıp giden kalabalığı seyreden bir kralın gözüne, o kalabalığın içinden bir adam takılmış. Sıradan bir insanmış bu. O akşam vakti evine yürümekteymiş. Tıpkı yıllardan beri haftada 5 akşam yaptığı gibi. Kral adamın evine vardığında yapacaklarını tahayyül etmiş. Hanımı ve çocuklarıyla merhabalaşmak, hal hatır sormak, yemeğini yemek, televizyon seyretmek veya bir şeyler okumak, uyumak, sonra da ertesi sabah her zamanki saatinde uyanıp yine işe doğru yola koyulmak. Birden bir merak sarmış kralı. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar gibi bu adamı da bir kafese kapatsak acaba ne olur? Ertesi gün hemen ruh bilimcisini çağırıp ona bu düşüncesinden söz açmış ve kendisini bu deneyin gözlemini yapmaya çağırmış. Ruh bilimci bunun imkansız olduğunu söyleyip itiraz edecek olduysa da kral, Cengiz Han'dan Hitler'e kadar pek çok totaliter liderin bunu yaptığını ve şimdi bu durumu bilimsel açıdan incelemenin hiçbir mahsuru bulunmadığını söyleyerek kestirip atmış. "Üstelik," demiş kral, "bu iş için külliyetli miktarda para ayırdım. Bu para heba olsun istemem." Aslında ruh bilimci de bir insanın kafese kapatıldığında ne gibi davranışlar gösterebileceğini için için merak ediyormuş zaten. Ertesi gün kral hayvanat bahçesinden kafas getirilmesini emretmiş. Kafes sarayın iç avlusuna yerleştirilmiş ve kralın gözüne kestirdiği o sıradan adam derdest edilerek kafese konulmuş. Ruh bilimci de adamı gözlemlemek için kafesin kenarında bir yere ilişmiş. Adam önceleri yakınmış hep. Ruh bilimciye, "Tramvayı yakalamam gerek, işe gitmeliyim. Saate bak, geç kaldım," deyip duruyormuş. İkindiye doğru neler olup bittiğinin farkına varmış ve protestoya başlamış. "Kral bunu bana yapamaz. Bu adil değil. Kanuna aykırı." Sesi kuvvetli, gözleri öfke doluymuş. "Çok iyi," diye düşünmüş ruh bilimci. Öfke, yanlış giden şeylerle savaşmak, onu doğrudan protesto etmek isteyen insanların davranışıdır. Birisi kliniğe bu duygu içinde gelse iyi sayılır. Ona yardımcı olunabilir. Haftanın sonraki günlerinde adam protestolarına devam ettirmiş. Kral ne zaman kafesin yanından geçse protestolarını onun yüzüne haykırıyormuş. Ancak şöyle diyormuş kral. "Şuraya bak. İyi bir yatağın, bol yiyeceğin var. Çalışman da gerekmiyor. Sana burada çok iyi bakıyoruz. Niye itiraz ediyorsun ki?" Birkaç gün daha geçince adamın protestoları azalmış ve sonra bitmiş. Kafesinde sessiz duruyor ve konuşmayı reddediyormuş. Ama ruh bilimci adamın gözlerinde bir ateş yalımı gibi parlayan nefreti görebiliyormuş. Ağzından birkaç söz çıktığında kısa ve kesin kelimelerle oluyormuş bu. Kimden ve niçin nefret ettiğini bilen sakin ama kuvvetli bir sesle oluyormuş. Kral avluya çıktığında adamın gözlerine derin bir ateş yanıyormuş. Ruh bilimci bu derin ateşi haksızlığa uğrayan çok insanın gözlerinde gördüğünü düşünmüş. Hala iyi, içinde kavga ateşi taşıyan bir kişiye yardım edilebilir. Kral ne zaman avluda yürüyüşe çıksa kafesteki adama kendisine iyi bakıldığını, bol yiyecek ve barınak verildiğini hatırlatıyormuş. Gel zaman git zaman ruh bilimci adamın kralın sözlerine eskisi gibi öfkeyle mukabele etmediğini, bunları sessizlikle karşıladığını fark etmiş. Adam kralın doğru söyleyip söylemediğini tartmak ister gibi düşünceli bir halde susuyormuş. Öfkenin yaktığı o derin ateş zaman içinde sönmeye yüz tutmuş. Birkaç hafta içinde adam ruh bilimciye bir insanın yiyecek ve barınak sağlanmasının ne kadar iyi olduğunu anlatmaya başlamış. İnsanın kaderine rıza göstermesi gerektiğini, kadere rızanın bilgeliğin bir parçası olduğunu söylüyormuş. Bir süre sonra da güvenlik ve kadere teslimiyet konusunda kapsamlı bir kuram geliştirmeye başlamış. Bu uzun ve çoğu kez adamın monoloğundan ibaret sohbetlerinde ruh bilimci onun sesinin düzleştiğini, adeta içinin boşaldığını hissetmiş. "Çok zor," diye düşünmüş. "Bir insan kime buğz edeceğini bilmiyorsa eğer ona yardım etmek çok zor." Adam kendisini ziyarete gelen bilim adamları heyetine şaşırtıcı bir biçimde dostane davranmış ve onlara bu yaşam biçimini kendisinin seçtiğini, emniyetin ve gözetilip kullanmanın büyük değerler olduğunu anlatmış. "Ne garip," diye düşünmüş ruh bilimci. "Kendi yaşam biçimini temize çıkarmak için neden bu kadar uğraşıyor ki?" İleriki günlerde kral avluya gezmeye çıktığında adam kafesin parmaklıkları ardından ona şükran ve minnetini bildirmeye başlamış. Kral ortalıkta olmadığında ise içine kapanık, künt ve vurdum duymaz bir hale bürünüyormuş. Parmaklıklar arasından yiyeceğini aldığında bardağı yahut tabağı yere düşürüyor, sakarlığına üzülüyormuş. Konuşması da giderek fakirleşmiş ve gözetilip kullanmanın değeri üzerine genişletirdiği felsefi kuramlar yerini "kader bu" gibi basit ve sıklıkla yenilenen cümlelere bırakmış. Önceki testlerinde hiçbir zeka sorunu olmadığı açığa çıkan adamın bu durumu ruh bilimciyi şaşırtmış. Neden sonra bunun efendilerinin elini öpmeye zorlanan kölelerle sıklıkla görülen bir davranış biçimi olduğunu hatırlamış. Kendilerini besleyen ama aynı zamanda onları köleleştirmiş kişilere ne isyan ne de buğz edebilen köleler de böyle umarsız bir duruma düşerlermiş. Kafesteki adam artık gün boyu kafesinde oturuyor, sadece güneşin hareketlerine göre pozisyonu değiştiriyormuş. Ruh bilimci adamın yüzünün artık belirli bir ifade taşımadığını, o yüzde gülümseyişten bir iz bulunmadığını, yüz ifadesinin tümüyle boş ve anlamsız bir halde büründüğünü fark etmiş. Adam yemeğini yiyor ve ruh bilimci en fazla birkaç kelime söylüyormuş. Gözleri uzak ve belirsiz bir noktaya tıkılmış gibi bakıyor ama etrafını görmüyormuş. Adam o basit konuşmalarında artık hiç ben demiyormuş. Kafesi ve bir kafes içinde yaşamayı kabullenmiş. Öfkesi, nefreti, dahası içinde bulunduğu hali meşrulaştırma yoluna bir gayreti yokmuş. Zira artık aklı başında değilmiş. Bu masalı bize Rollo May anlatıyor. Psikoloji and the Human Dilemma adlı eserinde. Acaba diyorum, burada adamın yerine bir milleti koysak, bu kıssadan bir hisse devşirmek mümkün olur mu? Kafese konmuş bir millet de tarihsel süreç içerisinde benzeri tepkileri verir mi? Ne dersiniz? Bu masaldan asri zamanlara uygun bir mesel çıkar mı? Kendi önünüzden çekilin. Gelişmek, bir kitaba sığdırılmış sloganları ezberlemekle olmaz. Hayatın duvarlarına çarpa çarpa, yaşayarak, tecrübe ederek, yaşadıklarından öğrenerek gerçekleşir. Bir dostumla hoşbeş edip yemek yiyoruz. Bana son zamanlarda dinlediği bir semineri ballandırarak anlatıyor. Kişisel gelişim seminerlerinden bir tanesi daha. Senin aklında ne kaldı bu seminerden diye soruyorum. Kendi önümüzden çekimlememiz lazım diyor. Bingo. Milletçe kas geliştirir gibi kişilik geliştiriyoruz. Meddahlık yeteneği ileri psikologların huşu içinde dinlenildiği seminerler, yaşam koçluğu, Kuzey Amerika'nın kolaycı formülleriyle şişirilmiş kişisel gelişim kitapları derken gelişim ateşiyle yanıp kavruluyoruz. Bu memlekete akıl sır ermiyor. Kristal gibi bir yanda en pes payesinden içini göster, yaralarını göster, bununla rahatla programları, öte yanda sen aslında başka birisin, potansiyellerini harekete geçir diyen gelişimciler. Ne oldu? Ne oluyor da kişisel gelişim bizi bu kadar ilgilendiriyor? Yüzeysel sloganlar, hadi aslanım, hadi koçum gazlanmaları, hayata dair o sahte bilgelikler, bütün bunlar neden şimdi alıcı bulmaya başladı? Modernite ile birlikte benliğin yükselişine tanıklık ediyoruz. Benliğin hayatı tek başına anlamlandırdığı ve insanın duygularına yakınlaşmak suretiyle kendi benliğini bulması gerektiği düşüncesi. Kişisel gelişim mitinin bel kemiğini oluşturuyor. Bir kültürel kurgu olarak kişisel gelişim benliğin yükselişi sürecinde ortaya çıktı. Ve özellikle ABD mahreçli popüler psikoloji eliyle yaygınlaştırıldı. Modernitenin yükselişiyle birlikte benliği diğerlerinden ayırt eden şeye, yani ben kimliğine, insanları birbirine bağlayan şeyden, yani biz kimliğinden daha fazla önem verilmiştir. Kimi yazarların terapi kültürü, kimilerinin de terapinin zaferi olarak isimlendirdiği bu süreç, bize gerçek benliklerimize yakınlaşmamızı, içimizdeki beni keşfedip geliştirmemizi telkin eder. Gerçek benlikleriyle temas eden bireyler aile baskılarının yapay tortularından, sosyal rollerden, başkalarının beklentilerinden özgürleşen kişilerdir. Modern toplumda sağlam, üzerinde anlaşılmış değerler bulmak zordur. Değerler sorumluluklardan haklara doğru bir dönüşüm göstermiş, ahlaki ödevler yasallıkla yer değiştirmiştir. Ahlaki doğru üzerinde güçlü ve kolektif bir inancın olmayışı kendisini pek çok biçimde ifade eder. Yaygın şüphecilik ahlaki bir göreceliğin tanınması, kurnaz kural bozucuların takdir görmesi bunlardan birkaçıdır. Ahlakilik bize doğru ve yanlış üzerine kurallar vaz eder. Geleneksel görüşte ahlaki olmak bazı manevi amaçlara ulaşmak için olmazsa olmaz bir şeydi. Modernite ile beraber ahlakilik de mevzini yitirdi. Ahlaki davranış için öz denetim fikri, kişinin kendisini ifade etmesi ve gerçekleştirmesi söz konusu olduğunda kolayca feragat edilecek bir şey halini aldı. 20. yüzyılda psikoloji ve cinsellikteki yeni eğilimlerin de etkisiyle ahlakilik arttık, baskıcı, otoriter ve muhtemelen iç nörotik çatışmalarla ilgili bir durum olarak algılanmaya başlandı. Baskıcı ahlakiliğe yönelik tepkiye terapi üzerine kurulu bir insan ilişkileri anlayışı da eşlik ediyordu. Bu görüşe göre amaç insanları mutlu, sağlıklı ve uyumlu kılmaktı. Doğru ve yanlış mevhumları görmezden gelinebilirdi. Ahlakilik kişinin kendisini ifade etmesine izin vermiyorsa ondan kolayca vazgeçilebilirdi. Terapötik etik, önce kendinle barış, önce kendini sev diyerek en üstün amaç olarak kendini kabul gösteriyor ve ahlakiliği buna boyun eğdiriyordu. İnsanlar öfkeli duygularını dahi kabul edip açıklamaya teşvik ediliyordu. Öteki türlüsü ruh sağlığına ziyandı. Toplumun geçirdiği ekonomik ve toplumsal dönüşüm ahlakiliği toplum hayatiyetinin vazgeçilmez bir vasıtası olmaktan çıkarmış durumdadır. Olduğunuz gibi olun ve kendinizi olduğunuz gibi kabul edin. Duygularınızı ahlaki ölçütleri dikkate almaksızın açıklayın, diyen bir entelektüel hareket ahlakiliği neredeyse açıkça eleştirmektedir. İşte bu iklimde benliğin yükselişi gerçekleşti. Araştırmalar, çağdaş insanın kendisinden bahsetmeyi geçmiş çağların insanına göre daha fazla sevdiğini gösteriyor. İnsanlar kendileri hakkında ana babalarının neslinden daha olumlu düşünüyor. Geçmiş yüzyıllarda insanlar servet arayışlarını insanseverlik gibi yüksek amaçlara sığınarak meşrulaştırmaya çalışırken, bugün zenginlik, tanınma, iktidar ve nimetlerin peşinde koşmak adeta ekonomik hayatın merkezini işgal ediyor. Ahlakiliğin bu arayışı kınayan tutumu anlamsız bulunuyor. Çağımızda kendimizi keşfetmemiz gerekiyor. Pek çok klişe benliğe yüklenen bu anlamı ele veriyor. Kendi benliğimizi bulmak, duygularımıza dokunmak, kendimiz için doğru olan neyse onu yapmak, kendimiz olmak, bir numarayı aramak, kimlik krizi, ben kuşağı ve bunun gibi. Benlik artık pek çok kişinin ortak bir zihinsel meşguliyeti olmuştur. Popüler kitaplar ve sinema kişinin kendisini anlaması, iç doğasını keşfedip geliştirmesi ve kendi tercihlerine göre eylemde bulunması üzerine göndermelerle dolu. Bunlar hazcı eğilimler değil artık. Bilakis neredeyse yarı kutsal yükümlülükler. Kişinin kendi eğilimleri hilafına hareket etmesi yanlış ve uyum bozucu sayılıyor. Benliğin biricikliği yaygın kabul görüyor ve insanlar özel, biricik bireyler olarak davranılmaya hakları olduğunu düşünüyorlar. Bu kültürel kurgu bize özel benliklerimizin derinliklerindeki inançları ortaya çıkarmamız gerektiğini telkin ediyor. Günümüzde pek çok insan davranışlarının meşrulaştırıcı kaynağı olarak kendileri için en iyi olanı ve onlara en fazla kişisel tatmin sağlayanı gösteriyor. Benlikten daha yüce bir ahlaki otorite olmadığında benliğin tercihleri kendiliğinden onaylanmış oluyor. Doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün nesnelleştirilebilir ölçüleri olmadığında benlik ve onun duyguları tek başına bir ahlaki kılavuz haline geliyor. Ahlakilik benliğin emrine giriyor ve neyin doğru neyin yanlış olduğunun karar merceği benliğin ta kendisi oluyor. Size doğru geliyorsa doğrudur. Amerika Birleşik Devletleri'nde kadın dergileri üzerine yapılan bir araştırma, 2. Dünya Savaşı sonrasında ahlakiliğin giderek daha az biçimde nesnel, bükülmez ve evrensel bir kurallar bütünü olarak algılandığını, daha çok da bireysel bir karar ve kişisel bir sorun olarak ele alındığını gösteriyor. Benliğin değer sağlayıcı bir üs haline gelmesi, dinin ve geleneğin değer ve anlam sağlayıcı özelliklerini kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkıyor. Bir değer üssü olarak benlik, aşk ve işe karşı tutumları da belirliyor. Aşk ve iş, benliği keşfetmek, geliştirmek ve kutsamak içindir. Bunları sağlayamıyor, iseler meşruiyetlerini yitirirler. Benliği geliştirmeyen bir ilişki bozulabilir, kendini ifadeye izin vermeyen bir iş terk edilebilir. Günümüzün insanı kendisini giderek daha fazla güvenliksiz, başkalarının onayına bağımlı, içsel boşluğu doldurmak için yoğun duygusal yaşantılar peşinde koşan bir kişi olarak hissediyor. Hayata anlam sağlayacak daha geniş bağlam ve değerlerden koptuğu için yaşlanma ve ölüme tahammül edemiyor. Yaşlanma korkusu sadece bir gençlik kültü ortaya çıkarmıyor. Aynı zamanda bir benlik kültü de ortaya koyuyor. Popüler psikoloji de bencilliği ve öz çıkarları arttıran kişisel gelişim kitaplarıyla bu koroya katılmaktadır. Girişkenlik ruh sağlığının bir belirtisi sayılarak bencillik meşrulaştırılmaktadır. Kişisel tatmin doğru uyumun kanıtı ve amacı sayılmaktadır. Bu görüşe göre kişinin kendi arzularını, duygu ve düşüncelerini bastırması psikolojik sıkıntı ve ruhsal hastalığın kaynağıdır. Ana akım psikolojide diğer kam eylemleri gizli bencilliğe bağlayarak diğer kamlığa karşı şüpheci bir yaklaşım sergilemektedir. Modern çağ önemli. çoğu zaman keşfedilmemiş zenginlikler içeren bir içsel benlik fikri geliştirmiştir. Bu potansiyeller keşfedilmeli, üzerinde çalışılmalı ve ifade edilmelidir. Bu içsel potansiyelleri harekete geçirmek, kişinin kendi hayatını gerçekleştirmesi için olmazsa olmazdır. Bu benlik, kendi kendini doğurmak ister gibidir. Zamanımızın narsistik kişiliği yaratıcılığın en üst noktası olarak kendi benliğini yaratmayı görür. Kendisi olmak için kişi gerektiğinde bütün bağlarını koparıp gidebilmelidir. Benlik ve kimlik karşısındaki bu büyülenme hali sadece bir ahlaki zayıflık veya sadece para harcayıp hayatın tadını çıkarmayı öğütleyen modern reklamcılığın bir ürünü değildir. Çocuklarımızı nasıl besleyip eğittiğimizle ilgili bir durumdan daha da fazlasıdır. Benlik artık hayatın temel anlam sağlayıcısıdır. Dinin, geleneksel ahlakın ve geleneğin kaybolması bir değer boşluğu meydana getirmiştir. Din, insanlara toplumun diğer üyelerinin de paylaştığı bir kelime dağarcığıyla öznel, içsel yaşantılarını anlamlandırma imkanı veriyordu. İnsan, hayatın gayesi hakkında berrak ve inandırıcı bir öyküye sahip olmazsa, ekonomik akılcılık onu kontrol dışında güçlü kuvvetlere boyun eğdirir. Benliği keşfetme pratiği olarak kişisel gelişim ideolojileri sahte bir maneviyat kurmaktadırlar. Kişisel gelişimin bildik ve genel geçer düsturları, ABD'de New Age dinler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine ABD'de benliğin yükselişi ve toplumun narsistik dönemeci dönmesiyle birlikte yukarıdan insanları gözetleyen, melekleri konu edinen film ve kitaplarda büyük bir artış görülmüştür. Böylece her birey kendisini kollayan bir melek sahibi olmaktadır. Bu melekler simavi dinlerin meleklerine benzemezler. Hiç talepkar değildirler. Bizden doğru ve adanmış bir hayatı talep etmezler. Bizi bir şeye zorlamaz ama düşlerimizi gerçekleştirir, bizi sever, kollar ve gözetirler. Çağımızda kaybolan anlamı bireyin kendisini icat etmesi gerekmekte ve bu yüzden de kişi kendi benliğine yönelmektedir. Ahlakilik her zaman çıkarları denetim altına almaya gerektirir ve erdem benliği aşmayı vaaz eder. Oysa günümüzde ahlakilik hakları ve sorumlulukları öne alan çıkar üzerine kurulu bir anlayışı, benliği bilme, geliştirme ve açıklama üzerine kurulu bir dizi yeni erdemi ortaya sürmektedir. Bireysel özelliği teşvik eden dünya insanın insandan yabancılaşmasını tırmandırmaktadır. Sadece kendin ol düsturu benliğin aydınlanmasının bir kültürel mecburiyeti olarak sunulmaktadır. Kimlik sorunu giderek daha fazla duyguyla ilişkilendirilmektedir. Duygusal determinizmin buyruklarına uygun bir biçimde kişinin kendisini nasıl hissettiği, benliğin nasıl ve ne olduğu tanımlıyor. Bu duygular özgüven mitinin içinde sistematik olarak gizleniyor. Bu mite göre düşük benlik saygısı toplumun maruz bulunduğu anahtar sorundur. Yüksek öz saygı da onun çözümüdür. Benlik hakkındaki fikirlerimiz sosyal yaşantıyla şekillenir. Kişiler hayatlarını nasıl anlamlandırıyor sualini toplum yeni sorun ve meydan okumalar çıkardıkça bu fikirler değişir. Benlikle aşırı meşguliyet modern bir fenomendir. Ben duygularımın bana anlattığı kişiyim der modern insan. Güçsüz ve incinebilir bir kişiyim. Çağdaş benliğe izafe edilen çaresizlik duygusu modernite ile birlikte eşsiz bir hüviyet kazanmaktadır. İnsanın incinebilirliğine yapılan vurgu insanları şartların çaresiz kurbanları kılmaktadır. Batı dünyasında 1970'lerden sonra başlayan ve kendinizle barışık olmak, kendiniz hakkında iyi hissetmek, kendinizi olduğunuz gibi kabullenebilmek gibi düsturlarla ilerleyen popüler yaklaşımlar, din, gelenek ve ahlakın geri çekilmesiyle ortalığı dolduran terapi kültürünün ürünüdür. Terapinin zaferini tartışan yazarlar, terapi kültürünün toplumsal dayanışmanın aşınması, günlük hayatın parçalanması ve geleneksel ahlak kodlarının önemini kaybetmesinin yarattığı güvensizliğe bir cevap olduğunu dile getirirler. Din ve geleneksel ahlakın çöküşüyle ortaya çıkan sosyal ihtiyacın terapötik etos tarafından doldurulduğu söylenir. Ahlaki uzlaşının parçalanması bireyleri kendi anlam sistemlerini aramaya itmiştir. Teolojinin dili itibar kaybederken psikoloji insan kişiliğinin en iyi niteliklerini anlama ve geliştirme konusunda yansız bir dil sunar. Terapötik ideoloji, büyüsü bozulmuş dünyada öznel deneyimi yeniden büyülü kılmayı, ona tılsımını vermeyi vaat eder. Bireyin duygusal dünyasını yeni bir anlamla donatır. Kişinin iç hayatına bir içgörü kazandırmak vaadiyle kişileri gerçek benlikleriyle buluşturmayı teklif eder. Bireyin dikkat odağı olduğu yeni bir maneviyat ikliminde kendini açıklama, kendini bilme ve kimliğin duygusal dilde yeniden kurulması, benliğin daha geniş referans noktalarıyla ilişkisini dramatik bir biçimde değiştirir. Günlük hayatta benliğin üzerindeki sınırların önemi kalkar. Popüler kültür, geniş dışsal talepleri benliğin kendisini gerçekleştirmesine engel olduğu ölçüde gayrimeşru kabul eder. Geçmişin ideolojileri daha yüksek bir amaç uğruna benliği reddederken, terapötik kültür benliğin evlenmesini iyi bir hayatın merkezine oturtmaktadır. Bu kültür, düşük özgüven insanların hayatlarını kontrol etmelerini güçleştiren görünmez bir hastalık gibi sunar. Dolaşıma soktuğu kültürel mitlerden bir tanesi de toplumsal kötülüklerin altında düşük özgüven sorununun yattığını önermesidir. Oysa bugün psikoloji araştırmaları yüksek özgüvenin düşük öz denetim anlamına gelebildiğini, bunun da saldırgan davranışı tetikleyebildiğini gösteriyor. Değerli sosyal bilimci Roy Baumeister, öz denetim duygusunun kişisel gelişim düsturlarından çok daha önemli olduğunu, kendisini denetleyip sınırlandırabilen insanların topluma çok daha büyük yarar sağlayacağını hep dile getirir. Türkiye'de kitapçı rafları ABD'de yazılıp dilimize çevrilen kişisel gelişim kitaplarıyla doldu. Bu kitaplar çok değil, 10 yıl önce rafları süslemiyordu. Bu kabil kitaplar kanaatime göre asla kültürel bir süzgeçten geçirilmeksizin dilimize aktarılıyor. Ve bunlardan yalan yanlış bir sürü pop bilgi sunuluyor. Bu kitaplardaki bilgi kırıntıları hakikate yaslanmıyor. Bilime itibar etmiyor. Bunlar başarılı olmuş Amerikalıların hayat konusundaki yüzeysel felsefelerini ve kolaycı formüllerini içeriyor. Hayatın Amerikan bakış açısından kavranamayacak kadar karmaşık, derinlikli ve renkli olduğu coğrafyalarda bu kabil kitapların insanlara söyleyeceği hiçbir şey yok. Sadece popüler kültürler tarafından içeriksizleştirilmiş, içi boşaltılmış insanlar bu kitaplardaki sahte maneviyata itibar edebilir. Gelişmek bir kitaba sığdırılmış sloganları ezberlemekle olmaz. Hayatın duvarlarına çarpa çarpa, yaşayarak, tecrübe ederek, yaşadıklarından öğrenerek gerçekleşir. Mevlana'nın, Yunus'un yüzyıllardır birer ulu ırmak gibi suladığı bu toprakların insanı, kişisel gelişimi için bu yüzeysel kitapları rehber edinmemeli. Batı kültürü, tamahkarlığın kamçılanması üzerine kuruludur. Biyolojik paradigma bile rekabet esasına dayandırılmıştır. En güçlü olan ayakta kalır, der. Oysa bugün kainatta büyük bir yardımlaşma olduğunu, hayvanat aleminde ufak dayanışmalarla türlerin varlıklarını devam ettirdiğini biliyoruz. Başkalarının sırtına basarak dahi olsa yukarılara tırmanma düşüncesi, diğer kamlığı ve ahengi yücelten kadim felsefelerde yer bulamaz. Sözü edilen tarzda kitaplar aslında bize yardımlaşmayı, dayanışmayı, fedakarlık ve feragat gibi üstün insani değerleri değil, insanı soysuzlaştıran bazı değerleri telkin ediyor. Başarılı olmanın ölçüsü, maneviyata önem veren bir toplumda çok farklı olacaktır. Tamamen seküler ve pragmatist bir kültürün içinde üretilen reçeteler, başarıda gaybi kuvvetlerin tesirini ihmal eder, hatta yok sayar. Üstelik başarı nedir? Gayrimeşru yollarla servet biriktirmek bir başarı mıdır? Harcayabildiğinden veya ihtiyacından fazlasını elinde tutmak ve bunu ihtiyacı olanlara dağıtmamak bir başarı mıdır? Başarı gibi kavramlar tamamen izafidir. Ve hayata biçtiğiniz anlama göre farklılaşır. Kapitalist kültürün başarı tanımlaması, hayatı metafizik bir bakışla anlamlandıran birisi için özenilecek bir durum işaret etmez. Ancak tiksinti uyandırabilir. Bu gelişim kitaplarını alanlar da kelimenin en iyi anlamıyla saf insanlar olsa gerektir. Kitaplarla hayatlarımızı bir ölçüye kadar değiştirebiliriz belki. Ama onlarla kısmetimizi değiştiremeyiz. İyi kitaplar hayata dair bir derin bilinç, bir farkındalık uyandırırlar. Kötü kitaplar hayata dair kolay formüller öne sürerler. O kolay formülleri bir tehlike anında namluya sürdüğünüzde hepsi elinizde patlar. Bu yazıyı bilge romancı Solzhenitsyn'den bir alıntıyla bitiriyoruz. Eğer arzularımızla taleplerimizi kesin biçimde sınırlamayı, çıkarlarımızı ahlaki ölçütlere tabi kılmayı öğrenmezsek, insan doğasının en kötü yanları dişlerini gösterirken bizler, yani insanlık, paramparça olup gideceğiz. Çeşitli düşünürler birçok kez dikkat çekmiştir buna. Ben de burada 20. yüzyıl Rus filozofu Nikolay Losky'nin sözlerinden alıntı yapıyorum. Bir kişilik benlikten daha yüksek değerlere yönelmemişse kaçınılmaz olarak yozlaşma ve çürüme baş gösterir. İzin verirseniz ben de kişisel bir gözlemimi sizinle paylaşacağım. Ele geçirerek değil, ancak ele geçirmeyi reddederek gerçek manevi doyuma ulaşabiliriz. Başka bir deyişle, kendi kendini sınırlandırma yoluyla. Kendi kendini sınırlandırma bugün bize tümüyle kabul edilmez, zorlayıcı, hatta itici bir şey olarak görünüyor. Çünkü atalarımız için gereklilikten doğmuş bu alışkanlıktan yüzyıllar boyunca gitgide uzaklaştık. Onlar çok daha büyük dış sınırlamalarla yaşadılar ve ellerinde çok daha az fırsat vardı. Kendi kendini sınırlandırmanın olağanüstü önemi insanlığın karşısına bütün zorlayıcılığıyla ancak bu yüzyılda çıktı. Yine de çağdaş hayattaki çeşitli karşılıklı bağlantıları göz önüne alınca bile ne kadar güç olursa olsun hem ekonomik hem de politik hayatımızı yavaş yavaş onarmayı ancak kendi kendini sınırlandırmayla başarabileceğimiz görülmektedir. Bugün pek çok kimse kendisi için bu ilkeyi kolayca kabullenmeyecektir. Ancak modernliğimizin giderek daha karmaşık hale gelen koşullarında kendi kendimizi sınırlandırma hepimizin varlığını koruması için yegane doğru yoldur. Ayrıca bu, bizim üstümüzde bir bütüncül ve yüce otorite bulunduğunun ve bu varlık karşısında tümüyle unutulan boyun eğme duygusunun yeniden farkına varmamıza da yardımcı olur. Ancak tek bir gerçek ilerleme olabilir. Tek tek bütün bireylerin manevi ilerlemelerinin hayatlarının akışı içinde kendilerini yetişkinleştirme derecelerinin toplamı. Bilmem bu yazıyla kendi önümden çekilebildim mi? 8. ayrımın sonu, sayfa 118.